Türk tarihinin izinde. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından merhaba değerli dinleyicilerimiz. Program yapımcımız Neslihan Değirmencioğlu, teknik yönetimde Recep Özden ve spikeriniz ben Burcu Aydemir sizlerle beraberiz. Türk tarihinin izinde programında her hafta bize ulaşan dinleyicilerimizden birine Türk Tarih Kurumu yayınlarından birini hediye ediyoruz. Bunun için yapmanız gereken şey çok basit. Yayınımız başladıktan sonra +90 312 463 34 19 463 34 21 numaralı telefonlardan bizi aramak. Evet, aynı kanalları bize soru ve yorumlarınızı da iletmek için kullanabilirsiniz. Profesör Doktor Güray Kırpık, Gazi Üniversitesi öğretim üyesi, aynı zamanda Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız bizimle beraber. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim. İyi çalışmalar, iyi yayınlar.
Evet, öncelikle hediye edeceğimiz kitap üzerine biraz konuşalım. Ziya Gürel'in Kurtuluş Savaşı'nda Demir Yolculuk adlı kitabı. Ne üzerinedir?
Evet, dinleyicilerimizden bugün ilk arayacak kişiye Kurtuluş Savaşı'mızın en önemli hatıra kitaplarından birisi. Demir Yolculuk ve Kurtuluş Savaşı'na etkisi. Yani İstiklal Harbi'mizde demir yollarının nasıl kullanıldığıyla ilgili çok güzel bir araştırma eseri Ziya Gürel'e ait. İstiklal Harbi'nin yıl dönümüne anlamlı bir hediye oluyor. Çünkü İstiklal Harbi'mizin bugün de bildiğiniz gibi Sivas Kongresi'nin yıl dönümünü kutluyoruz. 100. yıl dönümü. Bundan dolayı da tarihli dinleyicimizi gerçekten anlamlı bir kitap alacağı noktasında şimdiden tebrik ediyoruz.
O zaman dinleyicilerimiz bizlere ulaşsınlar lütfen. +90 312 463 34 19 463 34 21 numaralarımız. Geçen haftaki programımızda Anadolu'nun kapılarını Türklere açan 1071 Malazgirt Savaşı, Anadolu'nun tapusunun alındığı 1176 Mirokefalon Savaşı'ndan başlayıp 1921 Sakarya Meydan Muharebesi, 1922 Büyük Taarruz ve 30 Ağustos Zaferi tarihimizin önemli mihenk taşları ve Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarını konuşmuştuk. İlginçtir ki bu olayların hepsi de Ağustos-Eylül aylarında gerçekleşmiş. Türkiye Cumhuriyeti açısından iki önemli tarihi daha konuşacağız bugünkü programımızda. 4 Eylül Sivas Kongresi, ki bugün 100. yıl dönümü, ve 9 Eylül İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu, bunları konuşacağız. Ama dilerseniz önce geçen haftanın bir özetini yapalım. Anma etkinlikleri de devam ediyor aynı zamanda. Malazgirt ile istiklal mücadelemizin ortak noktaları nelerdir?
Evet, çok teşekkür ederim bu güzel sorunuz için Burcu Hanım. Sedat Bey'in yokluğunda onu da hatırlatarak hemen tarihimizin anlamlı olayları var. Gerçekten unutulmaması gereken, milleti millet yapan bazı hatıralar, olaylar var. Bunlar arasında Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi çok anlamlı ve Anadolu'yu Türkiye yapan, vatan yapan, Diyar-ı Rum tabirini Türkiye'ye dönüştüren, tabii ki Anadolu'muzun çok farklı isimleri tarih içerisinde oldu. Mesela Osmanlı zamanında Devleti Osmaniye'nin bir isim olarak Anadolu'ya hükmettiği sırada Türkiye isminin de kullanıldığını biliyoruz. Hı hı. Selçuklular çağında Anadolu'nun bir ismi Türkiye'ydi. Selçuklu Devleti var ama aynı zamanda Anadolu'ya Türkiye deniliyordu.
Çok önceden gelen bir isimmiş.
Hatta Batılı bir seyyah 15. yüzyılda Türkiye isminin hemen yanına Türkmenistan demiş. Yani Anadolu için Türkmenistan tabiri dahi kullanılmış. Bu şu anlama geliyor. Türkmenlerin, Türklerin çoğunlukta yaşadığı, burayı yurt edindiği, bir ülke edindiği 12. yüzyıldan itibaren biliniyor. tarih kaynakları o dönemden bu yana sürekli olarak Anadolu'muzu anlatırken coğrafyaya ad vermişler. Bu coğrafya adları tabii ki ülkede yaşayan insanların dilini, tarihini, kültürünü, kimliğini tanımlıyor. Malazgirt böyle bir şey. Malazgirt Anadolu'nun Türkiye olmasını, Türkiye tarihini temellendiren olayları başlatan bir mihenk taşı, çok anlamlı ve büyük bir olay. Tarihi şöyle biz değerlendiriyoruz. Tarihi kimler yapar? Şüphesiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle dediği gibi tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Eğer tarih yazanlar, tarih yapanlara sadık kalmazsa değişmeyen hakikat bir gün insanı şaşırtacak bir hal alabilir diyor. Bu şu demektir. Yani bir tarihçi kesinlikle belgelere, doğru bilgilere, gerçeklere dayalı bir şekilde tarihi yazmak ve anlatmakla yükümlüdür. Biz Türk Tarih Kurumu olarak kuruluş gayemiz bu. Yani hakikatlere, belgelere dayalı ülkemize, insanlığa, dünyaya doğru tarihi anlatmakla, bilimsel anlamda anlatmakla sorumluyuz. Bu şuurla, bu bilinçle hareket ederken Malazgirt Zaferi'nin üzerinden Malazgirt'e gölge düşürme çabaları içerisinde olan yer yer yayınlar da görmekteyiz. Dünya literatürünü de takip ediyoruz. Malazgirt diye bir zafer olmamıştır diye adeta propagandalar yapıldı. Türk tarihine saldırılar oldu. Bu bakımdan biz bugün dünyada olmayan, vefat etmiş insanların hakkını, yani kısacası tarihe mal olmuş şehitlerimizin, gazilerin haklarını da savunmakla yükümlüyüz. Ve bugün onlar adına konuşuyoruz. Diyoruz ki Malazgirt Zaferi mutlaka anılması gereken çok büyük bir olaydır. Ve bu savaşın detayında baktığımızda gerçekten Doğu-Batı dünyasında bir karşılaşma noktasıdır. Savaşlar dünya tarihinde arizi olaylardır. Yani her zaman olan olaylar değil. Ama dünya bazen öyle bir noktaya gelir ki karşılaşır, bir mücadele yaşar ve akabinde baskın gelen diğerine karşı biraz daha avantajlı ya da üstün bir konuda olduğu için, konumda olduğu için belirleyici olur. Bir Afrika atasözü var. Yenilenlerin tarihini zafer kazananlar yazar. Bu şekilde olmuştur evet. Tarih. Gerçekten de Afrika yerli toplumlarının içerisinde böyle tarihe ait güzel ifadeler de var. Ve en büyük kahraman ormanların kaplanıyım, arslanıyım diye gezen arslanların tarihini de en iyi avcılar yazmıştır der. Bu savaş böyle bir sonuç veriyor tarihte.
O zaman doğruyla yani yanlışı ayırt
yazar,
etmek...
Tarihi galipler yazar. Bu demektir.
Nasıl mümkün oluyor?
Gerçekten Birinci Dünya Savaşı sonrasında bizim milletimizin tarihi nasıl yazılacaktı? Yenilmiş sayılmıştık. Hükmen yenilmiş sayılmıştık. Ama işte biz hayır, yenilmeyi kabul etmedik. Bir istiklal mücadelesi verdik. Birinci Dünya Savaşı bitti ama Anadolu'da milletimizin savaşı, mücadelesi bitmedi. İstiklal Harbi bunun adıdır. Bunu hiçbir zaman unutmamalıyız. İstiklal Harbi ya ölüm ya istiklal adını almış olan bir mücadelenin adıdır. Biz 1000 yıldır burada varız ve daha eskiden bu yana da var idik. Bunun adıdır. Bundan dolayı gerçekten güzel bir soruyla başladınız. Biz geçen hafta Sedat Bey'le güzel bir şekilde bunları anlatmaya çalıştık. Vaktimiz çok dar olduğu için bu program sohbet havasında böyle devam ediyor. Dinleyicilerimiz sağ olsunlar katkı da veriyorlar.
Evet, peki Türk Tarih Kurumu'nun etkinlikleri var mıdır bugünlerle ilgili? 4 Eylül Sivas Kongresi ve 9 Eylül İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunu konuşacağız bugün.
Evet. İzmir Anadolu'nun fitilini ateşleyen bir işgal yaşadı. Nasıl oldu da 9 Eylül'de büyük bir istiklal ve kurtuluş yaşadı? Bunu da bir süreç içerisinde kısaca özetleyecek olursak. Şüphesiz bir tarihi olayı burada dinleyicilerimize hatırlatmadan geçmeyelim Burcu Hanım. Bu en önemli olaylardan birisi şuydu. 1918 yılının 30 Ekim tarihinde İtilaf Devletleri 1. Dünya Savaşı'nın sona erdiği anlaşmaları yaparken Anadolu'daki savaşların bitişini, Osmanlı ile savaşların bitişini de tamamlayan bir mütareke imzaladılar. Mondros mütarekesi diye bildiğimiz bu mütareke, bugünkü Ege Denizi'nde, Akdeniz'in kıyısında bulunan Limna Adası'nın limanı Mondros Limanı'nda imzalanan bir anlaşmadır Mondros Mütarekesi. Yani ateşkes anlaşması diyoruz biz buna. Barış anlaşması değil. Ateşkes anlaşması ama Anadolu'nun işgal planının da yapıldığı bir anlaşma. Özellikle 7. maddesinde İtilaf Devletleri Anadolu'nun içerisinde kendileri için mühim gördükleri, asayiş bakımından sorun gördükleri yerleri işgal edebileceklerdi. Yani demir yollarına el koyma, haberleşme ağına el koyma, limanlara el koyma vesaire gibi maddeler var. Tabii ki bunların dışında en önemli madde, 7. madde diyoruz. Neden? Buna dayanarak Anadolu'nun herhangi bir yeri bir başka sebep göstermeksizin işgal edilebilecekti. Yani küçük bir terör vakasını ya da birkaç vukuatı, adli olayı gerekçe göstererek dahi işgal etmek isteyebilirlerdi ve nitekim böyle olmuştur. Ve Anadolu'nun tamamen parçalanması, işgal altına alınması ve diğer bir deyişle de daha sonra imzalanacak olan barış anlaşmasına zemin oluşturmak için bir oldu bitti. Buna tarih literatüründe de facto durum, yani önce bir oldu bitti işgal, akabinde bunu hukuka çevirme, yani kazanılmış, elde edilmiş bir hukuka çevirmek için de barış anlaşmasında masada bu işgal edilmiş yerleri koz olarak kullanma düşüncesi vardı. Nitekim biz baktığımızda 15 Mayıs 1919 tarihinde çok ilginç bir şekilde Anadolu kıyılarında İzmir'de pek vukuat da yoktu. Yani işgal olabilecek bir bölge de değildi. Asayiş sorunu yoktu, olaylar yoktu. Ordu terhis edilmişti. Modros mütarekesi gereğince Osmanlı ordusu subayları ve eratı, yani kol orduları tamamen silah teslim etmek suretiyle dağıtılmıştı. Böylece aslında Osmanlı ordusu hükmen yenilmenin ötesinde savunmasız bir hale getiriliyor. Anadolu'nun içerisinde silahlı bir düzenli ordu olmaması için her türlü zemin Mondros mütarekesinde hazırlanıyordu. Birdenbire işgallerin başlaması ve Anadolu'nun ortalarına doğru hızlı bir şekilde ilerleyişin sebebi işte budur. Yani ordunun ortadan kaldırılması, ki bir milletin, bir devletin varlığı için adeta bir fanus görevi gören, çelikten bir zırh olan ordunun yok edilmesi bir anlamda İzmir'in işgalini de kolaylaştıran sebepler arasında yer almıştır. Yunan kuvvetleri, İtilaf Devletleri'nin donanmalarının da desteği ve çıkarmaya destek verirken, donanma gemilerinin de hem ateş ve hem de taşıma vasıtası olarak destek vermesiyle İzmir 15 Mayıs günü, 1919'un 15 Mayıs günü işgal edilmiştir. Tabii bu işgale karşı gerek İstanbul'da gerek Anadolu'da büyük vilayetlerde, vilayet meydanlarında belli yerlerde mitingler yapılmıştır. Yani Anadolu'daki milli mücadelenin ateşini alevlendiren ve İstiklal Harbi'ni başlatan tetikleyici bir olaydır İzmir'in işgal edilmesi. İzmir 1081'de Çakabey'den bu yana Türklerin ve Müslüman Türklerin elinde olan bir vatan parçasıydı. Osmanlı zamanında da tamamıyla böyleydi. Bu şekilde devam etmişti. Ki biz Türk Tarih Kurumu olarak son 4 yıldır İzmir'de Çakabey anma etkinlikleri yapıyoruz. İzmir o gün bugündür Tanrı Vermiş'in yurdudur. Emir Umur Gazi'nin yurdudur. Çakabey'in yurdudur. Böyle biliriz. Osmanlı Devleti de bu şekilde kullandı. Ve İzmir'in zaten en güzel yerlerinden birisi olan o Efes Selçuk bölgesi Selçuk ismini almıştır. Yani Osmanlılar oraya Selçuk diyordu. Hı hı. Halk Selçuk diyordu. Çünkü Selçuk oğullarından bir aile oraya gelip yerleşmiş ve burayı yurt edinmişti. İzmir'le ilgili, İzmir'in işgali olayı sırasında İstanbul'da büyük bir hazırlık vardır. Ve tabii İstanbul'da da yönetime el konulmuş ve padişahın ziyaretleri dahi denetim altındadır. Haberleşme ağına el konulduğu için. Ve İstiklal Harbi'nin hazırlayıcısı, görevliler kimler olacaktı? İşte mesele bu. Yani Anadolu'da bir kısım milli mücadele taraftarı olan kişiler toplanmaya ve bir takım şeyler İstanbul'da ve Anadolu'da konuşulmaya başlanmıştı. Sultan Vahdettin sarayda adeta bir hapis hayatına mahkum edilmişti. Az önce de ifade ettiğim gibi giriş çıkışları bile işgal komiserliği denetliyordu. Ve hükümet yönetiminde de büyük zaaflar söz konusuydu. Özellikle İttihatçı subay ve devlet erkanının tasfiyesi istenmişti. Bu Birinci Dünya Savaşı'nı yürüten ekibinde, yani Osmanlı ordusunu yöneten ekibinde tasfiyesi anlamına geliyordu. Tabii Sultan Vahdettin de buna uygun tayinler, atamalar yapmak suretiyle tedbirler alıyordu. Anadolu'ya asayişi sağlayacak kişiler görevlendirme gerekçesiyle biz 15 Mayıs, 16 Mayıs gününde hareket etmek üzere bir ekip görevlendirdiğini görüyoruz. Vahdettin imzası var bu görevlendirmede. Tabii burada imza sahiplerinin 3 tane olduğunu görüyoruz. İngiliz komiserliğinin de izin verdiğini görüyoruz. Asayişi sağlamak üzere gittikleri için bir kılıf da uydurulmuştur. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışı öncesindeki hazırlıklar çok gizli ve gerçekten tedbirli yapılmak zorundaydı. Aksi takdirde Anadolu'da yapılacak işler baştan kesintiye uğrayabilirdi. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıktıktan sonra vermiş olduğu ilk raporlara baktığımızda bölgede olan asayişin sebebinin Türkler olmadığını, bölgede terör faaliyetlerini destekleyenlerin kimler olduğunu beyan eder ve durum tespitini gönderir. İkinci raporunu Amasya'dan, yani Havza'dan ve Amasya'dan yazarken aynı zamanda da bütün vatana genelgeler yayınlamaya başlar. Bu sıra dışı bir şeydir aslında. Belki halkın ve devletin bir kısmı bunu bekliyordu. Çünkü Osmanlı Devleti artık esir alınmış, işgal edilmiş ve yeni bir vatanın kurulması yolu da artık bilinçli ve ileri görüşlü insanların ortaya koyduğu bir konuydu. Milli mücadele taraftarlarının artık büyük oranda Anadolu'ya yüklendiğini ve açık ya da gizli, görevli ya da görevsiz bir şekilde kaçtığını da söyleyebiliriz bu tarihten itibaren. Nitekim kongrelerin toplanması çok zor olaylardır. Baktığımızda gerçekten Osmanlı Devleti'nin padişahının izni olmadan yapılmıştır hemen tamamı. Nasıl oldu da bu birliktelik sağlanabildi? İşte biz burada milletin gücünü önemsiyoruz. Milli iradeyi önemsiyoruz diyoruz. Çünkü milli irade vurgusu çok önemli. Bunu da hemen belirtmemizde yarar var.
O zaman kısa bir ara verelim. Bir telefon spotumuz var. Ardından sohbetimiz devam edecek.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 9312 463 34 21 ve 9312 463 34 19.
Değerli dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla beraberiz. Evet, yavaş yavaş Sivas Kongresi'ne geliyoruz ama öncesinde bir Erzurum Kongresi var. Bu kongrelere neden ihtiyaç duyuldu? Nasıl bir durumdaydı o dönemde?
Kongrelerin yapılması gerçekten Anadolu'daki bilinci, milli mücadele teşkilatlanmasını oluşturmak ve genel anlamda da İşgallere karşı milleti uyanık tutmak, her bakımdan uyanık tutmak maksadı güdüyordu. Çünkü bu tarihlerde baktığımızda 1919 yılında ordunun dağıtılması üzerine Anadolu'nun her yerinde komitacılık ve terör faaliyetleri ortaya çıkarılmaya başlanmıştı. Bu tabii ki işgal kuvvetlerinin işini kolaylaştırmak ve Anadolu'nun işgali için içeriden bir hıyanet projesi olarak dikkatimizi çekiyor. Buna karşı Kuvayi Milliye dediğimiz teşkilat ortaya çıkarılmaya başlanmış ve halkın kendiliğinden teşkilatlanarak, silahlanarak terör ve asayiş sorunlarına karşı tedbir alması olaylarıdır. Nitekim kongreler de bunları daha devletsel ve teşkilatsal anlamda baktığımızda teşkilatlı bir şekilde yönetme amacını güder. Yani milli direniş veya milli mücadele dediğimiz Kurtuluş Savaşı'nın temellerini atacak olan yapılanmadır. Ve sıradan bir olay değildir tabii kongrelerin düzenlenmesi. Hem İstanbul'dan bir şekilde gelen, destek verenler vardır. Hem de Anadolu'da milli mücadele taraftarları tabii ki çoğunluktadır. Amasya genelgesi ülkenin her yerine gönderilmiştir. Yani Osmanlı Devleti'nin artık durumu izah edilmektedir bu genelgede. Padişahın esir olduğuna ve milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Bakın burada çok önemli bir şey var Burcu Hanım. Milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyor, istiklali, bağımsızlığı. Yani milli mücadeleyi millet yapacaktır. Ordu dağıtılmış, padişah esir, bunlara vurgu yapıyor. İstanbul hükümeti tesirsiz durumda ve başka sözleri dinlemekte, İtilaf Devletleri'nin emrinde gibi ifadeler var. Gerçekten de bu genelgeden sonra padişah tepkisini ortaya koymuştur. Yani seni bu amaçla göndermedim. Niçin böyle şeyler yapıyorsun? Biz şimdi burada zordayız diye tekrar uyarılarda bulunmuştur. Erzurum Kongresi'nin yapılmasıyla ilgili hazırlıklar da Amasya Genelgesi'nde ifade edilir ve Erzurum ve Sivas Kongresi'ne aslında işaret vardır burada. Önce Erzurum'a, ardından da Sivas'a geçecektir Gazi Mustafa Kemal Paşa. Gazi diyorum çünkü o birçok savaşa katılmıştır. Baktığımızda savaş cephesinin sayısını gerçekten unutabiliriz. Saymakla, buradaki programda anlatmakla bitiremeyiz. Trablusgarp Savaşı'ndan bu yana 1911 yılındaki Balkan Savaşları'nda, Birinci Dünya Savaşı'nda her cephede Gazi Mustafa Kemal Paşa'yı görürüz. Hangi cephede yoktur? Trablusgarp'ta vardır, Kuzey Afrika'da vardır, Suriye'de vardır, Balkanlar'da vardır. Ve tabii ki Çanakkale'de vardır Birinci Dünya Savaşı'nda. Bulgaristan cephesinde vardır. Ve şimdi İstiklal Harbi'nin bayraktarlığını yapacaktır. Gerçekten burada görevden alınmayı da göze aldığını anlıyoruz, biliyoruz. İstanbul'da da belki onun çok yakın silah arkadaşları vardı ve ona destek veriyorlardı el altından. Güvendiği insanlar vardı ki bu yola çıkmıştı. Bunu görüyoruz ve neticede Sivas Kongresi'ne hazırlık için Erzurum'da bir ön toplantı yapılacaktır. Erzurum yerel bir kongredir ama Erzurum Kongresi'nin çok önemli stratejik bir anlamı var. Nedir o? Erzurum Kongresi, İstiklal Harbi'nin özellikle Doğu cephesinde dağıtılmamış olan tek kol ordusunun da bulunduğu yerdir. Erzurum Kongresi sırasında artık Gazi Mustafa Kemal Paşa sivil birisidir, sadece Mustafa Kemal'dir ve askeri rütbeleri alınmıştır. 7-8 Temmuz gecesi ona tebliğ edilmiştir. Bütün askeri ve devlet görevlerinden alındığının belgesi bugün bulunuyor elimizde. Sivil birisidir. Bütün bunlara rağmen Erzurum Kongresi'ni düzenleyen ve kol ordunun komutanı olan Kazım Karabekir Paşa, "Emrinizdeyiz paşam" demiştir. Bu gerçekten çok anlamlıydı. Çünkü Erzurum bölgesinde dağıtılmamış olan, yani Mondros Mütarekesi'ndeki ordunun terhis edilmesi maddesine uymayan tek kol ordumuz bulunuyordu. Düzenli orduydu bu. Ve Doğu cephesinde her an meydana gelebilecek olan bir saldırı veya isyana karşı bu kol ordu tedbir olarak devletin ve milletin varlığının, istiklalinin bir güvencesi olarak tutuluyordu. İşte bu kol ordunun komutanı Kazım Paşa'dır ve emrinizdeyiz demiştir. Nitekim Erzurum Kongresi'ne baktığımız zaman yerel bir kongre olmakla birlikte gösterdiği ufuk ve hedefler itibariyle yeni bir devletin kuruluşuna, milletin istiklaline ve işgale dur demeye işaret etmektedir. Ve milli kongredir bu yönüyle baktığımızda. Katılımcıları yönüyle delegeler bölgeden gelmişti. Yani Kars'tan, Ağrı'dan, Doğu Anadolu vilayetlerinden ve Karadeniz'in bir kısmından gelen delegeler vardı bu kongrede. Ve kongrenin almış olduğu kararlar itibariyle ise milli kararlar aldığını görüyoruz. Bölgesel katılımcılar ama hedef gösterdiği şey milli mücadele, Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kurulması ve aynı zamanda Erzurum Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin öncülüğünde yapılmış olması da dikkat çekici. Doğu Anadolu'da ve özellikle Kars'tan Van'a kadar olan bölgede büyük bir Sevr projesi vardı. Anadolu'yu parçalama, Türkiye'yi parçalama projesi vardı. Bunun adını Büyük Ermenistan Projesi koymuşlardı. Nitekim biz Wilson tarafından yayınlanmış haritaları biliyoruz. Amerikan Başkanı Wilson 1917 yılında, henüz Birinci Dünya Savaşı bitmeden önce, Anadolu'da plebisit yapılacağını ve bu plebisit bölgesine göre Anadolu'nun doğusunda büyük bir Ermenistan kurulacağını beyan eder ve haritasını yayınlar. Bugün bu bütün dünya arşivlerinde vardır bu harita. Dünya basınında basılmıştır, gazeteler basmıştır ve Wilson orada eliyle işaret eder. "This lands belong to Armenia" der. Yani parmağıyla gösterdiği yer Doğu Anadolu'dur ve burası Ermenistan'dır der. Ve bugün gerçekten Türkiye'nin milli birlik ve mücadelesinde Erzurum Kongresi'nin nasıl bir anlam taşıdığını daha iyi anlıyoruz. Türkiye'nin var olmasında, milletimizin birlik ve bütünlüğünde bölünmez bir bütün olduğunu göstermede Erzurum ve Sivas Kongresi'nin anlamı, mesajı bir bütünlük, bir birlik gücü anlamında kesindir. Sivas Kongresi'nin hazırlıkları da orada yapılmıştır ve nitekim biz kongre başkanlığına hem Erzurum'da hem de Sivas'ta Mustafa Kemal Paşa'nın seçildiğini görüyoruz. Ardından Sivas Kongresi'nde çok daha önemli kararlar alındı. Temsil bakımından Sivas Kongresi Anadolu'nun her yerinden gizli şekilde kendilerini gizleyerek gelmiş olan delegelerden oluşuyordu. Anadolu'nun birçok yeri güvenlik bakımından, ulaşım bakımından denetim altında olduğu için seyahatleri boyunca bu delegeler kimlik kontrollerinden geçiyorlardı. Ve gerçekten Sivas Kongresi'nin toplanması çok sıkıntılı ve tedbirli olmak zorunda kalınmıştır. Sivas Kongresi'nin maddelerine baktığımız zaman bugünkü tarihi bina olan Sivas Lisesi'nde toplanan kongre. Yani düşünün, bir devlet toplantısı yapıyorsunuz ama bir lisede yapıyorsunuz. O kadar binanız var, o kadar imkanınız var. Belki gece bir ağanın ya da bir zengin insanın konağında yapacaklardı. Yani öyle imkansızlıklar içinde oldu ki İstiklal Harbi. Bunları unutmamak gerekiyor. Bu millet, bu devlet varoluşunun köklerini unutmamalıdır. Orada insanların gece gündüz yolculuk ederken erzak bulamayan delegelerden oluştuğunu unutmayalım. Yani yiyecek bulamayan delegeler var. Sivas Kongresi'ne gelen insanların ne tür güvenlik şartlarında, zorluklar içerisinde ulaştıklarını da unutmamak gerekiyor. Her birinin hatırası yayınlanmıştır. Sivas Kongresi'nin delegelerinin hepsinin hatırası var bugün. Kendi hatıralarını yazdılar, belgelerini yayınladılar. Ben dinleyicilerimize özellikle Sivas Kongresi'nin yeni bir devletin ortaya çıkışında ve devletin devamlılığını sağlama yolundaki istiklal mücadelesinde hepsinin hatırasının bilinmesinin önemli olduğunu belirtiyorum. Kongre başkanlığına yine Mustafa Kemal Paşa seçilmiştir ve çok anlamlı bir bildirgedir Sivas Kongresi. Bugün orijinal metninde elimizde bulunan Sivas Kongresi'nin bildirgesinde özetle şunlar ifade ediliyordu. Tartışma ve gündem maddeleri vardı. Manda ve himaye kesinlikle kabul edilemez. Yani istiklal ya da ölüm. Ya esaret ya da istiklal deniliyor. Manda ve himaye kabul edilemez. Yine milli cemiyetler parça parça olmamalıdır. Kuvayi Milliye'yi birleştirmek gerekir. Yani Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Milliye Cemiyeti'nin kurulması kabul edilmiştir. Ve bir de bütün bunların yöneticisi olan bir kurul belirlenmiştir. Biz bu kurula temsil heyeti diyoruz. Heyeti temsiliye işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin temelini oluşturan kuruldur ve Sivas Kongresi'nde kesinlik kazanmıştır. Daha önce tavsiye edilmişti Erzurum Kongresi'nde ama Sivas Kongresi'nde kesin bir şekilde temsil heyeti oluşturulmuş ve başkanlığına da Sivas Kongresi'nin başkanı seçilmiş olan, meclis kongre başkanı seçilen Gazi Mustafa Kemal Paşa getirilmiştir. Ve temsil heyeti Sivas'taki bu toplantıdan sonra Ankara'ya doğru hareket edecektir ve tabii ki arada toplantılar var Sivas'ta. Defaatle devam etmiştir. Sivas Kongresi bir hafta sürdü. Bir kongre nedir? Bunu bilmek lazım. Kongre bir gün sürmeyebilir. İşte buradaki Sivas'taki, Sivas Lisesi'ndeki Milli Kongre bir hafta boyunca gece gündüz konuştu, tartıştı. Milli mücadelenin nasıl olacağının haritası çıkarıldı. Projesi yapıldı. Ve böylece milli mücadelede meclis nasıl olmalıdır konusunda da gerçekten önemli kararlar alındı. Amasya görüşmesi ile ilgili hazırlıklar yapıldı Sivas Kongresi'nde. Onu da belirtelim. Çünkü milli mücadelenin tanınması önemliydi. İstanbul'dan desteğin artması önemliydi. Amasya'da Gazi Mustafa Kemal Paşa ile Ali Rıza Paşa hükümetinin temsilcisi olarak Salih Paşa arasında bir görüşme gerçekleşti. Ve bu milli mücadelede temsil heyetinin tanınmasına dair ilk önemli olaydı ki bu da 20 Ekim tarihinde olacaktır. Yani Eylül ayındaki kongrenin en önemli sonuçlarından birisidir. Temsil heyeti kurulunca ve Anadolu'nun her yerinde artık teşkilatlanma tamamlanınca İstanbul hükümetinin düştüğünü ve aynı zamanda da milli mücadeleyi bir şekilde dolaylı da olsa tanımak zorunda kaldığını, desteklemek zorunda kaldığını, yer yer geri çekilmek zorunda kaldığını görüyoruz.
Evet, bu arada Hollanda'dan Zehra Aldırmaz bizi aradı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü hak ettiği gibi anmanıza ve anlatmanıza çok teşekkür ediyorum. Bugün bağımsız bir Türkiye Cumhuriyeti'nden söz edebiliyorsak Atatürk sayesindedir. Program için verdiğiniz değerli bilgiler için de çok teşekkür ediyorum diyor. Biz teşekkür ediyoruz bize ulaştığınız için. Almanya'dan sadık dinleyicimiz Aydın Küpeli de selamlarını, saygılarını iletiyor. Geçen hafta arayamadım, hoş geldiniz uzun bir aradan sonra diyor. Almanya'dan Hakan Özgüven de bu haftaki kitabımızı kazanan dinleyicimiz oldu. Onu da tebrik ediyoruz.
Evet, öncelikle Zehra Hanım'a bu güzel düşüncelerinden dolayı selamlarımızı iletiyoruz. Sevinçli, gururlu bir gündeyiz. 4 Eylül Sivas Kongresi İstiklal'in bir günüdür. Kendilerine de bu hassasiyetlerinden dolayı hasreten teşekkür ediyoruz. Yine Aydın Bey'e çok selamlar iletiyoruz. Aydın Küpeli daimi dinleyicimiz bizim. Selamlarımız ona da gitsin. Ve tabii ki Hakan Özgüven hayırlı olsun diyoruz. Talihlimiz kitap kazanmış oluyor.
Kurtuluş Savaşı'nda.
Hediyemiz oluyor Demir Türk Tarih Yolculuk. Kurumu'ndan. Türk Tarih Kurumu yayınlarından Kurtuluş Savaşı'nda Demir Yolculuk ve Demir Yollarının Kullanılması. Hı hı. Anlamlı bir eser. Tebrik ediyoruz.
Evet, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Bugün aslında 9 Eylül'ü de konuşacaktık ama vaktimiz evet. Ne yazık ki yetmedi. O kadar geniş
bizim
bir
program
konu ki.
Böyle Burcu Hanım. Teşekkür ederim. Gerçekten hiç de yabancılık, zorluk çekmiyorsunuz. Tecrübenizle gayet
yok,
katkı verdiniz. Bu programa renk kattınız.
Için. Değerli dinleyicilerimiz, bugün 4 Eylül Sivas Kongresi üzerine konuştuk. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla beraber.
Ben teşekkür ederim.
Evet, son bir dakikamız var. Aktarmak istediğiniz başka bir husus var mıdır?
Şimdi tabii bu konuları işlemeye devam edeceğiz. Gelecek haftalarda da çok önemli anma günleri var. Biz 18. yüzyıl konularını ele alıyoruz. Tarih bir devamlılıktır. İbret alanlar için ise gelecekte hatayı daha az hale getiren bir rehberdir, bir ilaçtır. Bir hastalık tedavisi gibidir. İnsanın geleceğe doğru ilerlerken geçmiş tecrübesiyle önüne doğru bakması ona hata sayısını azaltmasını sağlar. Ve böylece biz de mümkün olduğunca dinleyicilerimizle, dünya kamuoyuyla gerek tarih savunması anlamında gerekse bilinçlenme anlamında doğru bilgileri aktarmaya çalışıyoruz.
Çok teşekkür ediyoruz tekrar aktardıklarınız için. Değerli dinleyicilerimiz, Türk Tarihinin İzinde programının sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Türk Tarihinin İzinde.